Reu Günleri 9. Bölüm. Seslendiren Fatih Palancı. Güneşli bir pazar günüydü. Jean Marsu Kilisesi yine kalabalık olduğu günlerinden birini geçiriyordu. Dua ve ibadetlerini etmek için içeriği dolduran bu kalabalığı uzak bir köşeden usulca seyrediyordu Derviş Demirkan. Rahip Bellamy Bernard'ın kürsüden yaptığı konuşmalarını ise dikkatle dinlemeye başlamıştı. Bugünkü vaaz konusunu özellikle seçmiş olmalıydı. Afrika kökenliler ve son işçi göçleriyle şehirde yeni bir etnik grup oluşturan Türklerden bahsediyordu. Leyla'nın başından geçen o hüzünlü hikayesini isim vermeden anlatmıştı. Vaazı dinleyenlerden bazılarının gözyaşlarını tutamaması, barış ve iyiliğin hüküm sürdüğü bir dünya için halen umut verici bir şeydi. Sevmek zorunda değilsiniz diyordu. Ama insanlığınızı kaybetmeyin uyarısında bulundu. Saygılı ve nezaketli olmalarını ısrarla tavsiye ediyordu onlara. Tabii herkes yaşlı Bernard kadar iyi niyetli değildi. Ve bazıları bu konuşma üzerine asık bir suratla vaazı terk etmişlerdi. Söylene söylene gidenlerin sayısı azımsanamayacak kadar fazla olmuştu. Müslümanlara düşman ve kötü göstermeye çalışan grupları düşününce Bernard'ın bu davranışı dün gece hayatlarını kurtaran o büyük yardımından sonra dervişin kendisine bir kez daha büyük bir saygı duymasını sağlamıştı. Derviş, vaaz sonunda Bernard'ın yanına gitmek için hareketlendiği sırada kendisinin ön kürsülerde oturan bir adamın yanına doğru hızlı adımlarla ilerlediğini gördü. Bu adam giyimine kuşamına bakılırsa oldukça zengin ve hali vakti yerinde bir kişiydi. Dışarıya çıkmak için hareketlenen bu kişi, arkasından seslenen yaşlı Bernard'ın sesiyle bir anda irkildi ve meraklı bir şekilde kendisini beklemeye başladı. İkili yan yana geldiğinde Bernard'ın kendisine eşlik etmesiyle beraber yan bahçeye doğru yürümeye başladılar. Derviş ise meraklı bir şekilde onların ardından yürümeye devam etti. Konuşmalarını bölmemek için uzakta kalıp sessizce onları izliyordu. Bernard'ın önemli bir şeylerden bahsettiği yüzündeki o ciddi ifadeden rahatça anlaşılabiliyordu. Karşısındaki adam ise kilisenin yaşlı rahibinin anlattığı her bir şeyi can kulağıyla dinliyordu. Konuşmanın sonunda bir müddet derin bir sessizliğe gömülen bu adamın verdiği cevap sonrasında yaşlı Bernard'ın ağzı sevinçten kulaklarına varmıştı. İkili el sıkışarak vedalaştıkları sırada derviş büyük bir merakla yaşlı Bernard'ın yanına doğru koştu. Ayak seslerinin geldiği yöne dönen Bernard, dervişi görünce "Demek uyandınız" diye bir cevap verdi. Derviş ise "Leyla halen uyuyor. Onu uyandırmadım. Dün gece yaşadıklarından sonra iyi bir uykuyu hak etti. Ben de onu uyandırmak istemedim." Yaşlı Bernard gülümseyerek "O zaman bu güzel haberi vermek için onu beraber uyandıralım." Derviş, "Ne haberi?" diyerek şaşırmış ve bir o kadar da meraklı bir ifadeyle bakıyordu. "Birazdan öğrenirsin," diyerek dervişe gülümsemişti. Bu cevap sonrasında derviş iyice meraklanmıştı. İkili heyecanlı bir şekilde alt kattaki misafir odalarının bulunduğu yere indiler. Yavaşça araladıkları kapıdan içeriye girdiklerinde Leyla halen derin bir uykudaydı. Derviş yatağın başına geçip yavaşça Leyla'nın omzuna dokundu. "Leyla, Leyla, uyan." Leyla uyku sersemliğiyle doğrulmaya çalıştığı sırada derviş kendisine yardım etti. Gözlerini ovuşturup etrafına baktığında gün doğmuştu, hatta vakit öğleden sonrasıydı. Yaşlı Bernard ve derviş gülümsüyordu. Sanki dün gece yaşanan o kötü hadise ve anlattıklarını unutmuş gibiydiler. Onların bu hali Leyla'yı oldukça meraklandırmıştı. "Neler oluyor?" şeklinde bir soru sordu onlara. Yaşlı Bernard müjdeyi vermek için sabırsızlanıyordu. "Kızım, bugün vaaza gelen kişiler arasında Francis DuPont adında oldukça hayırsever bir iş adamı da bulunuyordu. Dünya genelinde büyük sağlık hizmetlerini sağlayan ve aynı zamanda kaliteli bir tıp eğitimi veren çok sayıda okulun sahibi olan varlıklı bir kişidir kendisi. Sana hem kalacak yer hem de iyi bir eğitim almanı sağlayıp yüksek maaşlı bir iş verecekler." Leyla bu haber karşısında adeta havalara uçmuştu. tıp eğitimi almak en çok istediği şeylerden biriydi. Karanlık geçmişine bir sünger çekecek ve yeni hayatında tertemiz bir sayfa açacaktı. Saygın bir kurumda insanlığa hizmet edecekti. Buna vesile olan ilk kişiye, yani dervişe baktı. Onu o kara geceden çekip çıkarmış ve doğruca buraya getirmişti. İntihar etmeyi düşündüğü o kara günün gecesinde, yarın doğacak güneşi görmeyi bile hayal edemezken, bugün umut ışığı kendisi için yeniden alevlenmişti. Ayağa kalkıp önce dervişe ve sonrasında koca yürekli bu ihtiyara sarıldı. Bu sefer mutluluktan ağlıyordu. İşte Doktor Leyla ile tanışmaları bundan tam 2 yıl öncesinde tam da böyle gerçekleşmişti. Kısa sürede işine 4 elle sarılan Leyla, kaldığı bu yatılı okulda Fransızca ve Almanca'nın yanı sıra İngilizceyi de ana dili kadar akıcı bir şekilde konuşmaya başlamıştı. Azimliydi. Verilen güveni boşa çıkarmamak için herkesten daha fazla çalışıyordu. Araştırmacı bir özelliği vardı. Sürekli kendisini geliştirmenin yollarını arayan birisi olmuştu. Birçok bilimsel çalışmanın yürütüldüğü projelerde isminden sıklıkla söz ettirmeye başlamıştı. Aradan geçen onca süre zarfında ise dervişi ve yaşlı Bernard'ı uzun bir süre görmesi elbette ki mümkün olmamıştı. Kaderin bir cilvesi miydi bilinmez ama onu en sona alarken yine burada görecekti. Çiçeği burnunda bir doktor olarak vazifeye başladığı gün yaşlı Bernard ve derviş ile hayatının baştan aşağı değiştiği, o iyi haberi aldığı John Mahsu Kilisesi'nde yeniden buluşmak üzere ikisine de bir haber göndermişti. Yaşlı Bernard'ın yanına ilk gelen kişi derviş Demirkan olmuştu. Ölümden kıl payı kurtuldukları o dar sokağa doğru yürürken o gece yaşadıkları gelmişti gözünün önüne. Ne de büyük bir badire atlatmışlardı. Bellamy Bernard ikisinin de hayatını değiştirecek bir müdahale yapmıştı. Kader işte. Kader ahlarını gizlice örerdi. Hayat iyi kötü birçok sürprizle doluydu. Yaşlı Bernard ile ilk karşılaştıkları o sokağa doğru yürüdüğü sırada bir takım sesler duymaya başlamıştı. Bir uğultu vardı ve yürüdükçe etraftan yükselen polis sirenlerini rahatlıkla fark ediyordu. İçinde kötü bir his oluşmaya başlamıştı. O tenha sokağa merak içinde adımını attığında gördüğü manzara karşısında şoke olmuştu. Her yer polis kaynıyordu. Derviş bir anda sokağı kapatan bu kalabalığa doğru koşmaya başladı. Kilisenin arka bahçesine açılan girişinde o tahta kapının önündeki kalabalıktan güçlükle sıyrılıp ön tarafa geldiğinde yerde yatmakta olan cansız bedenin yaşlı Bernard'a ait olduğunu gördüğünde gözleri yerinden fırlayacakmışçasına açılmıştı. Hayretler içinde donuk kalmış o bakışlarını gördü. Dalıp gitmişti. Çehresi ise kanlar içindeydi. Kan izlerinin bir yerde damlayarak duvar dibine kadar gittiğini gördü. Yavaşça başını kaldırdığında gördüğü şey karşısında bir kez daha şok olacaktı. Duvarlara onun kanıyla büyük harflerle yazılmış bir yazı vardı. Mahşerin çığlığı. Bu imkansız. Çok saçma diye bir tepki verdiğinde sesini sadece kendisi duyabilecek kadar kısık bir ses tonuyla söylemişti bunu. Kanlı horozların yaşlı Bernard'la ne işi olabilirdi? Ne Müslümandı ne de Türktü. Bir kilise rahibine, her şeyden önce yaşlı ve kimseye zararı dokunmayan bir adama bunu nasıl yapabildiler? Aklım almıyor. Neden yaptılar bunu? Diye söylenmeye başladı. Dervişin gözleri buğulandı. Yine masum bir insan hunharca katledilmişti. Keşke tüm bunlar burada yaşanırken burada olabilseydi. Hepsinin o taş kalbini elleriyle sökmüş olacaktı. Sinirle o tahta kapıya ardı ardına yumruklar attı. Duvarın kenarında çömelip buğulanan gözleriyle yerde yatan zavallı Bernard'ın cansız bedenine doğru bakıyordu. Dalıp gittiği o anlarda yan taraftan yükselen bir çığlık sesiyle irkildi. Tüm meydanı ayağa kaldıran bu kişi Doktor Leyla'ydı. Yaşlı Bernard'ın kanlar içindeki cansız bedeni onu eski karanlık günlerine götürmüştü. Derviş yerinden fırladığı gibi Doktor Leyla'nın yanına koştu. Leyla ise avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Hayır, hayır, bu gerçek olamaz. Hayır, olamaz. Yürekleri yakan bir sesi vardı. Şoka girmişti. Bir anda etrafındaki tüm bu kalabalığın ilgi noktası olmuşlardı. Derviş o esnada aklına bu kalabalığın içinde iyi niyetli olmayan birilerinin olma ihtimali gelmişti. Leyla'yı bir an önce buradan götürmeliydi. Onu güçlükle zapt ediyordu. Leyla oradan çıkmamak için direniyordu. Leyla, Leyla gitmemiz lazım. Gitmemiz lazım, dur artık. Derviş bırak beni. Bırak, lütfen. Derviş, Leyla ile beraber sokağın aşağısına kadar ilerlerken kalabalığın içinden birkaç adamın kendilerine doğru yürümeye başladığını fark etti. Polis araçlarının arasından geçen bu gençlerin yüzünde hiç de yardımsever bir ifade görmemesi dervişi yeterince işkillendirmişti. Bir anda önlerinde bir taksi belirmişti. Siyah renkli DeSoto marka bir taksi. Bu arabayı bir yerden tanıyorum diye düşündüğü sırada şoför koltuğundan gelen sesle birlikte eski dostunu hemen hatırladı. Derviş, taksi lazım mı? Taksici Halit yine Hızır gibi yetişmişti. Bu koca şehirde her seferinde nasıl denk geldiklerini bir türlü çözemiyordu. Şu an buna kafa yormanın da bir anlamı yoktu zaten. Hızla taksinin arka kapısını açıp önce Leyla'yı araca bindirdi. Ve kendisi de vakit kaybetmeden ön koltuğa geçmesiyle birlikte gazı kökleyen Halit sert bir patinajın ardından aracını hareket ettirmesiyle beraber doğruca yola koyuldular. Derviş dikiz aynasına baktığında bu dar sokaktaki kalabalığın arasından çıkıp yol ağzına kadar kendilerini takip eden bu gençlerden hiç ama hiç haz etmemişti. Derviş Halide şaşkınlıkla baktıktan sonra ''Sen de nereden çıktın? Bizi nasıl buldun?'' diye bir soru sordu. ''Buradan birkaç sokak yukarıda bir müşteri bıraktım.'' Dönüş yolunda polis sirenlerinin duyulduğu bu sokağı görünce de ben de merak edip durdum. Taksi durağında bizim arkadaşlar arasında bir şeyler konuşuluyordu. Söylenenlerin doğru çıktığını anlayınca bir müddet orada üzgün bir şekilde bekliyordum ki hanımefendinin çığlık sesini duyunca merakla sizin olduğunuz tarafa bak. Onun yanında da seni görünce başının belada olabileceğini düşünerek hızla yanınıza geldim. Bernard'ı tanıyor musun? Tüm bu olanların sebebi nedir Halit Bey? Evet, yaşlı Bernard'ı buradaki hemen herkes tanırdı. Bernard, son birkaç aydır artan ırkçı saldırılara karşı verdiği vaazlarla her kesim tarafından oldukça konuşulur hale gelmişti. Her şey son günlerde vaazlarında sıkça bahsettiği genç bir kızın taciz ve ölümden döndüğüyle ilgili bir hikaye anlatmasıyla başlamış. Sonrasında birileri bu vaazlarını durdurması için onu tehdit etmişler diye duyduk. Mahşerin çığlığı olaylarını biliyor musun? Diyerek merakla ikinci bir soru daha sormuştu taksici Halide. Evet, bunları Fransa'da duymayan kalmadı. Bu ay 7 farklı noktada çeşitli cinayetler işlendi. Kanlı horozlarla kaplı bir çete. Polisler, onlarla başa çıkmanın bir yolunu henüz bulmuş değiller, diye bir cevap verdi Halit. Derviş, hızla ilerleyen araçlarının içinde ön koltukta otururken gözleri uzaklara dalmış ve aklından geçenleri sesli bir şekilde dile getiriyordu. Bernard'ı öldürenler, vaazlarında anlattığı o kızın Leyla olduğunu anlamış olmalılar. O gece Leyla'yı ve beni kurtardığını birilerine anlatmış ya da bunu bir şekilde öğrenmiş olmalıydılar. Yoksa neden böyle bir şey yapsınlar ki? Yalnız bu olay özel bir mesaj gibiydi sanki. Bernard'ın hayatımızı kurtardığı yerde öldürülmesi bana çok manidar geldi. Ve bu olayın onunla buluşacağımız güne denk gelmesi bilemiyorum. Olan biten her şeyin içinden bir tesadüf diye çıkamıyorum. Hayır. Halit bir yandan dervişi dinliyordu, bir yandan da gözü yüzlerce araçla dolu bu trafiğin içindeydi. Siyah renkteki DeSoto marka araçlarıyla Paris sokaklarını dolduran bu araçların arasından zigzaklar çizerek hızla ilerlemeye devam ediyorlardı. Taksici Halit, usta şoförlüğünü konuşturarak olduğundan çok daha kısa bir sürede gidecekleri yere varmalarını sağlamıştı. Dervişin ve birçok gurbetçi Türk'ün kaldığı De Mont Blanc Oteli'nin girişine siyah renkteki taksisiyle yavaşça yanaştılar. Cadde üzerindeki pastane diğer günlere nazaran bugün biraz daha kalabalıktı. Sokakta ise evlerine gelip gitmekte olan sıradan insanlarla doluydu. Az öncesinde yaşananları saymazsak eğer, kısacası rutin bir Paris akşamıydı. Derviş, taksinin etrafında dolanıp şoför koltuğunda oturmakta olan Halit Bey'in yanına geçti. Halit Bey, Doğru düzgün bir teşekkür dahi edemedik. Kusurumuza bakma. Bugün şahit olduğumuz şeyler bizim için kolay değildi. Ve tekrardan sağ olun. Taksici Halit bu duruma takılı kalmamaları için tek kelime dahi etmedi. Gülümseyerek selamladı onları. Görüşmek üzere Halit Bey. Derviş ise sonrasında Doktor Leyla'yı araçtan indirip koluna girdi ve odasının bulunduğu kata doğru merdivenlerden yukarıya doğru çıkmaya başladılar. Taksici Halit, Doktor Leyla ve Derviş'in içeriye girip gözden kaybolmaları ile beraber aracını çalıştırıp hareket ettirdi. Gözü kaldırım üzerindeki bir grup adama takılmıştı. Ara sokakları işaret ederek kendi aralarında fısır fısır bir şeyler konuşuyorlardı. Dikiz aynasından kısa bir süreliğine onlara baktı. Onlara aynadan baktığı sırada bakışları bir an için aşağıya kaydı ve sonrasında arka koltukta bir çanta görünce aniden yavaşladı. Aracını durdurup tekrardan aynaya baktığında az önceki adamlardan eser yoktu. Aniden ortadan kaybolmuşlardı. Şoför koltuğundan geriye doğru dönüp arka koltuğa uzandı. Oradaki çantayı eline aldı. Doktor Leyla çantasını unutmuştu. Aracını yol ortasından hareket ettirip az daha ileride park ederek taksisinden aşağıya indi. Zaten çok fazla uzaklaşmamıştı. Otelin giriş kapısına vardığında aceleyle dışarıya çıkan iki kişiden en öndeki esmer olan uzun boylu bir adamla aniden çarpıştılar. Özür dileme nezaketinde bulunmayı bırakın, neredeyse kavgaya tutuşacak kadar sinirli ve olay çıkarmaya hazır olduklarını anladığında Halit iradeli davranıp onlara karşılık vermekten kaçındı. Adamların savurduğu küfürlere de aldırış etmedi. Tiplerini beğenmediği bu adamları baştan aşağıya süzmüştü. Onlar da kendisine ters ters bakmışlardı zaten. Oradan çıkıp doğruca karşıdaki pastanenin içine girdiler. Halit, resepsiyondaki görevliden dervişin kaldığı odayı sormuştu. Fakat o sırada gözleri pencereden dışarıdaydı ve doğruca pastanenin ön tarafındaki kalabalığa bakıyordu. O anda resepsiyondaki görevli kendisine seslendi. "Efendim, 13 numaralı odada kalıyorlar. İsterseniz telefonla haber verelim." Taksici Halit, "Gerek yok, ben çıkarırım." dedi. Ve tekrardan o esnada dışarıya baktığında çok sayıda adamın pastaneden çıkarak bulundukları yere doğru gelmekte olduğunu gördü. Bir şeyler ters gidiyordu. Otele doğru yaklaşan bu adamları görünce Halit panikle etrafına bakındı. Allah kahretsin. Şimdi boka bastın işte. Buradan çıkmam lazım. Az geride arka kısmı açılan bir kapı görünce hızlı bir şekilde dışarıya kaçtı. Doktor Leyla ise o kara gecedeki çaresiz haline geri dönmüştü. Ağzını bıçak açmıyordu. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Derviş rahatlaması için ona bir bardak su ikram etti. "Ona güzel bir teşekkür bile edemedim," diye tekrardan ağlamaya başlamıştı Leyla. "İyi insanlar neden erken gider? Daha onunla konuşacak çok şeyim vardı. En az senin kadar değerli biriydi benim için. Bu dünyada ailem saydığım iki kişiden birini daha kaybettim. Buna artık dayanamıyorum." Derviş ise en az Doktor Leyla kadar üzgündü. Fakat elden ne gelirdi ki? Üzgün bir şekilde Leyla'nın karşısına oturdu. Evet, buradaki Türklerin saygı duyduğu iyi bir adamdı. Her zaman insanca yaşamanın ve bir arada durmanın yollarını birçok kişiye öğretti. Böyle bir zamanda Bernard gibi adamlara ihtiyacımız var. Herkesin susmayı seçtiği, gözlerini kapattığı bu cinayetlere, ölümlere dur diyecek onun gibi İyi, koca yürekli insanlara ihtiyaç var. Biliyorum Leyla ve ben de çok üzgünüm. Kısa bir sessizlik oldu. Sonrasında derviş, "Leyla," diye söze nasıl gireceğini bilmeyerek lafı ağzında geveleyip bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Bu kötü olay üzerine onu korkutacak yeni bir şey söylemek istemese de ona söylemesi gereken bir şeyler vardı. "Leyla, bilmen gereken bir şey daha var," diyerek cümlenin devamını getirmekte zorlanan bir ses tonuyla konuşuyordu. Fakat bunu duymak hoşuna gitmeyebilir ama artık dikkatli olmalıyız. Leyla, dervişin ne anlatmak istediğini tam anlayamamıştı. Derviş ise ayağa kalktı ve pencere kenarına doğru yürüdü. Dışarı doğru bakarken ellerini ovuşturuyordu. Bannard'ın cansız bedeninin olduğu yerde duvara onun kanıyla mahşerin çığlığı yazılmıştı. Leyla'nın ağlama sesi bir anda durdu. Kanlı horozlar çetesi mi? Ama neden? Neden böyle bir şey yapsınlar ki? Derviş ise pencereden dışarıya bakmaya devam ediyordu. İçeri girerken bir hayli kalabalık olan o pastane önündeki kalabalıktan kimseler kalmamıştı. Sokak üzerinde incin top oynuyordu sanki diye içinden düşündüğü sırada otelin arka kapısından çıkıp panikle kaçmakta olan birini gördü. Dikkatle baktığında bu taksici Halit'ti ama kimden kaçıyordu ki? Camı açıp dışarı baktı. Yolun diğer tarafında ise siyah giyimli birkaç adamın elleriyle bulundukları yeri işaret ettiğini gördü. Grubun içinden birkaç kişi arka tarafa yönelerek kaldıkları yere doğru koşar adımlarla gelmeye başladılar. O esnada odanın dışından bağırışma sesleri kopmuştu. Koridorda büyük bir kavga çıkmıştı. Koridorda nedeni bilinmeyen bağırışmalar duyuyordu. İnsanlar çığlık çığlığa kaçışıyorlardı. Leyla olduğu yerden ayağa fırladı. Derviş pencereden dışarı baktığında az önceki adamlar otelin girişine kadar gelmişlerdi. Bu adamları tanıyordu ama nereden, nereden diye düşünürken kapı girişine kadar geldiklerinde onları daha yakından görmüştü ve bunlar onlar. Kilisenin orada kendisini takip eden gençlerdi. Bizi takip etmişler. Biliyordum, biliyordum. Leyla panikle bağırdı. Kim takip etmiş derviş, kimden bahsediyorsun? Bannard'ı öldürenler. Kanlı horozlar çetesi ve bizi bulmak için onu öldürdüler. Buraya geliyorlar. Leyla, yan tarafa geç ve saklan. Durma, saklan hadi. Leyla büyük bir panikle. Ne yapacağız şimdi? Allah'ım sen yardım et. Diye oldukça korkmuştu. Derviş cebindeki bıçağı kontrol etti. Yanındaydı. O anda odalarının kapıları sert bir tekmeyle kırılıp açılmıştı. İçeriye bir anda tipi bozuk 3 kişi öfkeyle giriş yapmıştı. Koridorda başkaları da vardı. Birisi doğruca Leyla'nın üzerine koştu. Diğer ikisi de doğruca dervişin üzerine saldırmıştı. Leyla'nın çığlıkları tüm odayı doldurmuştu. Derviş belinden çıkardığı bıçağıyla ikisini de uzaklaştırmaya çalışıyordu. Onlar da boş değillerdi. Aynı anda dervişe bıçak çektiler. Yan odada ise Leyla kendisini sürükleyerek götürmek isteyen bu adama karşı bütün gücüyle direnmeye çalışıyordu. Derviş oldukça gerilmişti. Karşısındaki ikili sokaklardan gelmeydi. Bu gibi kavgaları daha öncesinde defalarca kez yaşadıklarını gözlerinden okuyabiliyordu. Ama dervişin hamle yapmasına karşın onu öldürmek için değil de sanki canlı yakalamak için çabaladıklarını Leyla'yı sürükleyerek götürmesinden de anlamıştı. Birisi onları canlı istiyordu. Derviş ani bir şaşırtma hareketi yapıp sağ tarafındakine hamle yapacak gibi yapıp solundakine doğru bıçağını savurduğunda önü açılan derviş doğruca Leyla'yı yerde sürükleyen sırtı dönük bu adama doğru sağlam bir tekme atmıştı. Dışarı doğru savrulan bu adam aldığı darbeyle beli kırılmışçasına yerde kıvranırken arkasından koşan bu iki kişinin dervişe yetişmesiyle beraber kıran kırana geçecek bir boğuşma başlamıştı. Sağından gelen onu kolundan yaralarken solundan yanaşan ise bacağına doğru hamle edip dervişi boğazından yakaladı ve kuvvetlice sıkmaya başlamıştı. Çok güçlüydü. Sağ koluna bıçak darbesi alan derviş boğazını sıkıca saran bu adamdan bir türlü kurtulamıyordu. Dizlerinin üzerine çöktü. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Nefes almakta ise oldukça zorlanıyordu. Gözleri Leyla'daydı. Diğer adam sinsi bir gülümsemeyle Leyla'nın üzerine doğru gidiyordu. Derviş son bir gayret kendisini arkadan sıkıca tutan bu adamın kasıklarına doğru bir hamle yaptı. Acı içinde dervişi bırakmasıyla derin bir nefes alan derviş yerdeki bıçağına uzanıp diğer adamın üzerine doğru fırlattı. Bıçak doğruca adamın sırtına saplanmıştı. ''Kaç Leyla, kaç buradan!'' diye bağırdı tekrardan. Derin derin öksürüyordu derviş. Leyla büyük bir korku ile koridora çıktığında önünü başka adamlar kesmişti. İçeriye girenlerden biri Leyla'yı yakalamıştı. Koridordan bağırışmaların yanı sıra silah sesleri de duyulmaya başlamıştı. Dervişin gücü tükenmiş ve yere yığılmıştı. Leyla ise çığlıklar atıyordu. İçeriye giren adamlardan birkaçı tutuşturduğu molotofları duvarlara vurup her yeri yakmaya başlamıştı. Ateş ve duman her yeri kaplamıştı. Dervişin en son gördüğü şey üzerine gelen adamlardan birinin suratına doğru attığı tekme olmuştu. Bağırışma ve silah sesleri yankılanıyordu kulaklarında. Ateş her yeri sarmış ve siyah dumanlar acı acı boğazını yakıyordu ve yavaşça gözleri kapandı.